Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarımızdan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Evet, programımıza başlamadan önce bütün TGRT FM çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Dinleyiciler, cemiyet hayatı başladığından beri hayvanların insan hayatının ayrılmaz birer parçası olduğunu görüyoruz. İnsan ve hayvan hayat boyu beraber. İnsanların her şeyinde hayvan motiflerine rastlanıyor. Türkülerde, manilerde, destanlarda, masallarda, hikayelerde, efendim gülmecelerde, bilmecelerde, atasözlerinde, tabirlerde, halk hekimliğinde, inançlarda, kısaca folklorun ve sosyal bilimlerin her dalında hayvanlar ve de tabii bunlara bağlı motifler büyük bir yer tutuyor. Halk edebiyatımızın içinde efendim çok fazla bilmeceler var hayvanlarla ilgili. Hayvanlarla ilgili türküler var. Evet, bu hayvanların içinde de birisi var ki hakikaten insan hayatında en çok yeri olan hayvanlardan birisi. Pek çoğunuzun belki hemen hatırına gelmiştir. Çünkü çok kimsenin evinde, hele yakın zamana kadar pek çok kimsenin evinde bulunan bir hayvan bu. Evet, bu hafta sizlere kediden bahsedeceğiz. Ama kültürümüzde kedi tabii ki. Evet, zengin kültürümüzün içinde efendim kediyle ilgili motifler son derece fazla. Kediyle ilgili efsaneler, kediyle ilgili bilmeceler, kediyle ilgili fıkralar var. Bu programda bir nebze bu eğlenceli efendim efsanelerden, bilmecelerden, fıkralardan bahsedeceğiz. Evet, İslam kültüründe kedinin mutena, müstesna bir yeri var sevgili dinleyiciler. Hazreti Peygamber kedi sevgisi imandandır diyor. Evet, her ne kadar halk arasında kedi nankörlükle suçlansa bile efendim İslam kültürü kediye mutena bir yer vermiş. Bunun da sebebini şöyle izah ediyorlar. Şimdi kime sorsanız herkes köpekleri övecek fakat kedileri efendim kötü diyecektir. Köpek sadıklığıyla, kedi nankörlüğüyle anılacaktır. Ancak nedense İslam kültürü köpeklere pek fazla yüz vermemekle beraber kedilere efendim mutena bir yer vermiş. Neden? Şöyle izah ediyorlar. Köpek sadıktır ama kim olursa olsun sadıktır. Zalim, kötü bir insana da köpek sadakat gösterir. Zalimin yardımcısı köpek diyor ya zaten Namık Kemal. Muin'i köpektir sayyadı zalimin diyor. Zalim avcının yardımcısı köpektir. Evet sadık ama yaptığı iş pek de öyle övülmüş bir iş değil. Köpek diyorlar efendim tabasbus sembolüdür, yaltaklanma sembolüdür. Efendisine yaranmak için her şeyi yapar, neticesinde efendisinden alacağı bir kemik ve et parçası için. Ancak kedi böyle değildir. Kedi rızkı Allah'tan bilir, istina gösterir, hiç kimseye eyvallah etmez. İnsanlar onu nankörlükle suçlarlar. İşte kedinin bu uyanıklığı ona Türk İslam kültüründe mutena bir mevki tanımış. Müzik. Evet, Hazreti Peygamber'in arkadaşları içinde Ebu Hüreyre isminde tanınan bir büyük sahabi var. Ebu Hüreyre'nin başka ismi var. Abdurrahman esas ismi. Fakat efendim Ebu Hüreyre diye biliniyor. Ebu babası demek. Hüreyre kedicik. Hirre kedi, Hüreyre kedicik babası demek. Araplarda herkesi bir lakapla anmak adeti vardır. Hazreti Peygamber de kediyi çok seven bu sahabinin efendim kucağında küçük bir yavru kediyi sevdiğini görünce kendisine kedicik babası adını takmış ve bu sahabi Abdurrahman ismini terk ederek bundan sonra Ebu Hüreyre ismiyle anılmayı kendisine bir şeref payesi ittihaz etmiş. Yine Ahmet Er-Rüfai isminde efendim evliya ermişlerin büyüklerinden bir zat. Bir gün oturmuş ders talebeleriyle ders okurken efendim cuma vakti gelmiş. Tam cuma namazına gitmek üzere kalkacak, bir bakmış ki entaresinin eteğine bir kedi yatmış ve uyumuş. Kediyi uyandırmaya kıyamamış sevgili dinleyiciler. Entaresinin kedinin altına gelen kısmı makasla kesmiş. Camiye o şekilde gitmiş. Dönüşte geldiğinde kediyi uyanmış ve kalkmış görünce o parçayı tekrar alarak entaresine dikmiş. Evet, bir kediye efendim gösterilen hüsnü muamele efendim kim bilir belki de bu zatın ermesine sebep olmuştur. Efendim Bayburt şehri aynı zamanda bir evliya yatağıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış toprakları üzerinde tarihe mal olmuş evliyalar yatmaktadır sevgili dinleyiciler. Burada büyük mutasavvıflardan Ahmet Zencani Hazretlerinin türbesi var. Bu türbeye kedili kümbet deniyor sevgili dinleyiciler. Neden kedili kümbet? Rivayete göre yıllar önce bu kümbet bir medrese imiş. Medresede ilim tahsil edilirmiş, sayısız talebe yetiştirilirmiş. Okuyan öğrencilerin yemekleri mum alevi altında pişermiş sevgili dinleyiciler. Bu da Ahmet Zencani Hazretlerinin kerameti. Bu zatın, Ahmet Zencani Hazretlerinin bir kedisi varmış sevgili dinleyiciler. Kedi her gün birkaç defa miyavlar, miyavlama sayısına göre medreseye misafir gelirmiş. Ya evliyanın kedisi de bir başka. Bir gün kedi 5 defa miyavlamış sevgili dinleyiciler. Medreseye 6 misafir gelmiş. Ahmet Zencani Hazretleri bundan şüphelenmiş. Misafirleri böyle kalp gözüyle tetkik etmiş. Sonunda gelen 6 kişiden birinin Müslüman olmadığı, Ahmet Zencani Hazretlerine iyi niyetle gelmediği ortaya çıkmış. Evet, yine bir gün yemek zamanı gelmiş sevgili dinleyiciler. İlim tahsil eden talebeye yemek dağıtılması için kazanın başına geçildiği zaman medresenin kedisi acı acı miyavlamaya, ağlamaya başlamış. Yemek alanların kollarına sarılmak istemiş. Kedinin bu anormal durumundan medresedekiler hayrete düşmüşler. Fakat yemek almaya devam etmişler sevgili dinleyiciler. Tam bu sırada söz anlatamadığını anlayan kedi kendisini yemek kazanının içerisine atmış. Tabii kirlenen yemek dökülmüş ve kazanın dibinde büyük ve zehirli bir yılan olduğu görülmüş. Eğer kedi kendini kazanın içine atmasaydı, zehirli yemek bütün talebenin ölümüne sebep olacaktı. İşte kedi kendisini bu ilim talebeleri için feda etti. Bu kedi kefenlenmiş ve gayet hürmetle bir mezara defnedilmiş. Bugün bu kümbet hala ayaktadır sevgili dinleyiciler. Alt tarafında da Ahmet Zencani Hazretlerinin mezarı vardır. İçerisine birçok kedi girip çıkan bu kümbete halk arasında kedili kümbet denilmektedir. Evet, kediyle ilgili efsane mi yok, kediyle ilgili fıkra mı yok? Bir gün aslan kediye, yahu demiş, sen bizdensin demiş, neden böyle sıska kaldın diye sormuş. Kedi demiş ki, ah ben bir zalim insanın elindeyim. Onların elinde ancak bu kadar büyüyebildim demiş. Şimdi aslanla kedi aynı cinsten ya, her ikisi de Felix cinsinden. Bu bu sefer aslan ormanlar kralı ya, gideyim şu hemcimsimin, kedinin intikamını alayım demiş ve bir çiftçinin yanına gitmiş. Çiftçi korkmuş tabii, bir fırsat gözetlemiş, fırsatı yakalayınca arslanı bağlayıvermiş. Ondan sonra da arslanı bayıltıncaya kadar değnekle dövmüş. Çiftçi ayılınca kedi oraya gelmiş, arslanı iplerini keserek kurtarmış. Arslan kediye dönmüş, demiş ki kedi kardeş demiş. Bu zalimlerin yanında bu kadar büyüyüp de hayatta kaldığına şükret, şişmanlamayı, sıskalığı şuraya bırak demiş. Efendim, kedi ile alakalı pek çok bilmece var. Kedi malum temiz bir hayvandır. Affedersiniz, siyeceği yeri bile önceden eşer, oraya siyer. Onun için evlerde beslenmeye müsait bir hayvandır. Aynı zamanda da malum kedi ile ezeli rekabet olan bir hayvan var. O da faredir. Fareler eve dadandığı zaman kedi onlara aman vermez. Evet, pek çok bilmece dedik kedi üzerine. Mesela abdest alır, namaz kılmaz. Bilin bakalım bu nedir? Bıyıklı dayı, bilmeyen ayı. Efendim, gelişi aslan gibi, duruşu sultan gibi. Yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi. Evet, bir başka bilmece. Gece gündüz ava gider, hem tüfeksiz hem patronsuz demişler. Efendim, mim mim ayaklı, mim tan kulaklı. Efendim, uyurken hırıldar, konuşurken mırıldar. Efendim, dağdan gelir, taştan gelir, bir minicik kaplan gelir. Efendim, böyle pek çok, mini mini ayaklı, mantı kulaklı, çuha donlu, bülbül ayaklı. Evet, kedinin efendim bilmecelerinden bir tanesi. Uzun bıyıklı, halka kuyruklu. Efendim, mesel mesel meliki, tırnakları 12. Efendim, kaçanı tutar, uçanı yutar. Efendim, deve tabanı, süngüç sabanı, gezer evleri bilmez yabanı. Efendim, uzun uzun bıyıklı, kaval kulaklı, kürklü mantalı, tüylü yanaklı. Efendim, uzun bıyıklı, kova kulaklı, kürk mantolu, tüylü yanaklı. Böyle çeşit çeşit efendim bilmeceler. Arslana benzer, her yerde gezer. Çıtıltıdan sezer, eti yok, kemiği çok. Evet, bu da kedi hakkında halk arasında gezen, halk arasında söylenen pek çok bilmeceden birisi. Evet, edebiyatımızda kedinin mutena bir yeri var. Bilmecelerde, efsanelerde, efendim menkıbelerde kediden bahsedilmiş. Bir Mahmut Nedim Paşa vardı sevgili dinleyiciler. Osmanlı sadrazamlarından, Sultan Aziz devrinde pek makbul bir adam değildi. Pek makbul bir adam değildi. Efendim, Rus taraftarı olduğu için kendisine Nedimov adını takmıştı halk. Efendim, Rusya'nın korkusundan Sultan Aziz mecburen başa getirmiş, birkaç sene kalmış. O da memleketi iflas ettirip gitmişti. İşte bu Mahmut Nedim Paşa'nın bir hususiyeti vardı. Bir gözü başka renk, bir gözü başka renkti. Onun için kendisine kedi derlerdi sevgili dinleyiciler. Şimdi Mahmut Nedim Paşa vazifeden düşünce meşhur şair Namık Kemal bir şiir yazdı, bir manzume yazdı. Manzumenin adı Kedi İçin. Bu hiç Mahmut Nedim Paşa'dan bahsetmez ama aslında onun için yazılmış bir hiciv şiiridir. İzin verirseniz bu şiirden birkaç kıta size okuyalım sevgili dinleyiciler. Kedimin her gece böbrekle dolardı sepeti. Yok idi nimetinin rahatının hiç adedi. Çeşmi şehla nigahı farik iken nikübedi. Sardı etrafını, bin türlü adular türedi. Kedimi gaflet ile fareyi idbar yedi. Buna yandı yüreğim, ah kedi, vah kedi. Keyfi gelse bıyığın oynatarak mırlar iken, kızdırırsan yüzüne atlayarak hırlar iken, kuyruğu geçse ele, dırlanarak zırlar iken, sofradan her kedinin def'ini hazırlar iken, kedimi gaflet ile fareyi idbar yedi. Buna yandı yüreğim, ah kedi, vah kedi. Keseyi kapsa, dökerdi yere hep pareleri. Ciğere işler idi, tırnağının yareleri. Koşturur, oynar idi, kukla gibi fareleri. Deliye sokmaz idi bir gün o avareleri. Kedimi gaflet ile fareyi idbar yedi. Buna yandı yüreğim, ah kedi, vah kedi. Ne zaman bir tarafa hışım ile sardırsa eğer, başı kaplan kesilip kuyruğu güya ejder. Hasmını yan bakışı eyler idi zir-ü zeber, yanına uğramamıştı ebedi havf-u hazer. Kedimi gaflet ile fareyi idbar yedi, buna yandı yüreğim, ah kedi, vah kedi. Ürperip tüyleri bir kere deyince mırnav, korkudan başlar idi ler zişe bakkala manav. Saldırırdı adama, bulmaz ise başka bir av, yüzünü görse köpekler diyemezken hav hav. Farenin hasretinden öldü kedi, buna yandı yüreğim, ah kedi, vah kedi. Sokulunca yatağa, kovmak ile gitmez idi. Okşamakla tokadı, pençeyi fark etmez idi. Yiyecek görse gözü, mırlaması bitmez idi. Neylemezdi daha kalsaydı, eğer netmez idi. Kedimi gaflet ile fareyi idbar yedi, buna yandı yüreğim, ah kedi, vah kedi. Etmedik yer mi kodu, savleti dünyada türap? Ne imaret, ne kebapçı, ne salaş ve ne kasap. Hep şaşıp kalmış iken bahtına akran ahbap, akıbet eyledi devran, onu da mahvu harap. Farenin hasretinden öldü kedi, buna yandı yüreğim, ah kedi, vah kedi, diyor Namık Kemal. dinleyiciler, kedi ile alakalı dedik, halk kültürümüzde çok motif var. Kedi hikayeleri hiç bitmez. Şimdi aklıma bir tane daha geldi. Vaktiyle İstanbul'da bir karı koca yaşarmış. Çocukları yokmuş bu karı kocanın. Bir kedileri varmış. Bu kedi onların can yoldaşı, efendim, evde bir nefes. Çocukları yerine koymuşlar, efendim, adını da Beşir Çavuş. Beşir Çavuş derlermiş. Adam bezirganmış. Yani şehirler arası mal alır, mal götürür, satarmış. Bir gün gene evde yokken hanımı oturmuş, efendim, sobanın yanına. Bir yandan leblebi yermiş, bir yandan da otururmuş. Kedi de yanına yatmış şöyle makatın üzerine. Kadıncağız bir eliyle de kediyi okşar, severmiş. Kadıncağız bir leblebi atmış ağzına, bir tane de kediye uzatmış. Kedi, ben yemeyeyim, dişim ağrıyor diye cevap vermiş. Kadın önce yanlış duydum demiş, herhalde demiş, yanlış duydum demiş. Bir tane daha leblebi uzatmış. Dişim ağrıyor, yemeyeceğim dedim ya demiş kedi. Kadıncağız tabii bunun üzerine düşmüş, bayılmış. Neyse akşam adam eve gelmiş ve ertesi gün neyse. Akşam gelmiş olsun, dükkancı olsun adam. Efendim demiş, hayırdır hanım demiş, böyle böyle. Vallahi demişler, Beşir Çavuş meğerse Beşir Çavuş. İyi saatte olsunlardanmış. İyi saatte olsunların en çok bedenine girdiği hayvan efendim kedidir. Sonra keçi, sonra yılan. Ama en çok kedi. Meğer adam kedi iyi saatte olsunlardanmış. İyi ama demişler, ama iyi, iyiymiş yani. Kötülerinden değil. Demişler, vallahi biz seni anladık ama efendim bizim seninle beraber olmamız mümkün değil artık. Korkarız. Onun için sen bu evi terk et. Beşir Çavuş hay hay demiş, haklısınız demiş. Evi terk etmiş. Seneler geçmiş sevgili dinleyiciler. Bir gün kapı çalınmış. Açmışlar kapıyı. İki tane kedi. Şimdi bunlar talimli ya, korkmamışlar. Kediler dile gelmiş, demişler ki korkmayın, biz Beşir Çavuş'un arkadaşlarıyız. Beşir Çavuş vefat etti. Mirasını da size bıraktı. Efendim şu yalnız bir vasiyeti var. Bu vasiyeti bu paraların üçte biriyle bir cami yaptırsınlar. Evet, karı koca parayı almışlar. Beşir Çavuş'un hatırasına o altınlardan bir cami yaptırmışlar. Bu cami Beşir Çavuş Camii adıyla uzun yıllar hizmet vermiş. Ama ondan sonra tabii zamanın yıkıcı efendim tesirine dayanamamış, ortadan kalkmış, ama Beşir Çavuş'un hatırası hala yaşıyor. Evet, sevgili dinleyiciler, bir zamanlar fakir ve dul bir kadının üzerinde hiç beyaz tüy bulunmayan simsiyah bir kedisi varmış. Kadın kediyi değil, kendisini bile efendim doyurmaktan acizmiş. Ama buna rağmen kediyi çok severmiş. Yiyecek bir lokma ekmek bulursa gıdasını eksik almayı tercih eder, yiyeceğinin yarısını mutlaka kedisine verirmiş. Onu okşarmış, güya anlıyormuş gibi onunla uzun uzadıya bıkmadan meşgul olurmuş. Ona ne yapalım evladım, bugün Allah bu kadar verdi, ben bu kadara da şükrediyorum, sen de şükret dermiş. Fakir kadın kedisiyle böylece uzun zaman geçirmiş. Nihayet bir gün bir lokma ekmek dahi bulamayarak aç kalmış. O gece kedisine demiş ki, bu akşam ben açım. Sana da bir şey veremiyorum. Allah belki yarın bir parça rızık gönderir, o vakit karnımızı beraber doyururuz demiş. Bu sırada kedi kadının yüzüne hüzünlü hüzünlü, mahzun mahzun bakarmış. Kadın bundan kederlenmiş, kediye tekrar hitap etmiş. Darıldın mı yoksa demiş, ne yapayım demiş, elimden bir şey gelmiyor demiş. Eğer istersen seni bırakayım, git belki başka yerde yiyecek bulur, beslenirsin demiş. Gece yatmışlar. Fakir kadın ertesi sabah uyandığı zaman bakmış kedi evde yok. Fakirliğini unutmuş, açlığını, çaresizliğini unutmuş, başlamış kediyi aramaya. Fakat kediyi bir daha ortada görmemiş. Bundan ayrıca kadın kederlenmiş. Kulübesinde yalnız başına yaşamaya, eğer bir parça gıda bulursa tok, bulamazsa aç yatmaya katlanmaya devam etmiş. Bu surette seneler geçmiş sevgili dinleyiciler. Bir kış mevsiminde, karlı bir gecede, fakir kadın yatağının içinde yorganına sarılmış olduğu halde oturur tesbih çekermiş. Karanlık odasında kendisini arayacak bir kimse de yok, gözleri yaşararak Allah'ından yardım ve rızık istermiş. Derken birdenbire şiddetle kapı çalınmış. Geç vakit, kimin geldiğini merak etmiş fakir kadın, korka korka kapıyı açmış. Bakmış ki karşısında biri beyaz, öteki esmer iki tane genç duruyor. Sormuş bunlara, ne istiyorsunuz buyurun demiş. Delikanlılar cevap vermişler. Kara Mesut'un evi burası mı demişler. Kadın önce bu sualden bir şey anlayamamış. Şaşkın şaşkın delikanlılara bakarmış. Sonra birden hatırlamış. Evet evet demiş. Kara Mesut'un evi burası. Ben annesiyim demiş. Meğer kadının, gariban kadının kaybolan kedisinin adı Mesut'muş. Delikanlılar o halde demişler. Allah size ömür versin. Kara Mesut bir kazaya uğradı, yaralandı. Uzunca müddet yaralı yattıktan sonra bu sabah vefat etti. Bugün akşama kadar evini arayarak nihayet bulduk. İşte size mirasını getirdik. Bu sözleri söyleyen delikanlılar arkalarındaki iki çuvalı yere indirmiş, kadının odasına yerleştirmişler ve o dakikada hemen görünmez olmuşlar. Delikanlılar gittikten sonra kadın çuvalları açmış, bakmış bir çuvalın içinde soğan kabuğu dolu, ötekinde de altın, gümüş para var. Sevinmiş tabii. Malum cinlerin efendim paraları soğan kabuğudur. Onun için soğan kabuğunu yakmak iyi değildir bizim kültürümüzde. Kadın bu sayede fakirlikten kurtulmuş, kedisinin sayesinde ondan sonra rahat bir ömür sürmüş. Ne ekersen onu biçersin. Kediye gösterdiği iyi muamele, tatlı muamele, mükafatını kadın er geç görmüş. Ne demişler? Her iyilik yapan er geç bunun mükafatını görür. Evet, bir başka hikaye de şöyle sevgili dinleyiciler. Bir karı koca varmış, küçük bir aile, bir de bunların kedisi varmış. Bu karı koca çok zenginmiş ama çocukları olmazmış. Bundan dolayı daima keder içinde yaşarlarmış. Kadın bir gün kocasına demiş ki, yahu demiş biz çok zenginiz demiş, fakat demiş Allah bize evlat vermiyor. Bunun için demiş günümüzü, gecemizi yalnız geçiriyoruz, neşesiz geçiriyoruz. Bari sen hacca gitsen, orada dua edip de Allah'tan bir evlat istesen, belki duan kabul olunur o mübarek yerlerin yüzüsü hürmetine, Allah da bize bir çocuk verir. Adam da demiş ki, hanım demiş doğru söylüyorsun, zaten ben ne zamandır bunu düşünüyorum. Fakat ben hacca gidersem, sen büsbütün yalnız kalırsın, o zaman halin ne olur diye düşünüyorum. Kadın demiş ki, ilahi demiş, ben yalnız kalmam demiş, kedim var demiş, onunla oturur, vakit geçiririm demiş. Malum eskiler derlerdi ki, evde yalnız yatmak iyi değildir. Bir kedi dahi olsun alıp ondan beraber yatmak lazım. Böyle eskilerin kediler arkadaşıydı. Ders çalışan talebeler eskiden medresede, malum takrir usulü, ezberlediği dersi anlatacak kimse bulamadığı zaman kedisini alır oturtur, dersi ona anlatırmış. Kadın da öyle demiş, ben yalnız kalmam, kediyle beraber otururum. Sen demiş beni evvela Allah'a, sonra da kediye emanet et git demiş. Neyse kadın yarı şaka yarı ciddi bu sözleri söylerken kedileri de onları dinliyormuş. Kocası öyle olsun demiş. Madem ki razısın demiş. Ben de seni evvela Allah'a emanet ettim. Sonra da kediye emanet ettim demiş. Ve böylece hacca giderim demiş. Adam ertesi gün hazırlıklara başlamış. Hemen bir hac kafilesine katılmış. Hicaz'ın yolunu tutmuş. Kocası hacca gittikten sonra kadın bir taraftan tabii ibadet ediyor, bir taraftan da kedisiyle meşgul oluyor. Onu doyurur, efendim onunla karşı karşıya geçer, oturur. Hatta bazı ona söz söylediği de olurmuş bu kadının. Kadın böyle vakit geçirirken bir gün hafifçe hastalanmış. O gece erkenden yatmış. Uyumadığı halde gözlerini kapayarak kocasının geleceği zamanı düşünüyormuş. Allah'ın kendilerine bir evlat ihsan edip etmeyeceğini düşünüyormuş. O sırada yavaş yavaş kapı çalınmış sevgili dinleyiciler. Kadın daha yataktan davranmadan kedi dışarıya çıkarak kapıyı açmış. Kadın bunu görünce korkusundan yatağında tir tir titremeye başlamış. Kedi kapıyı açınca birisiyle konuşmaya başlamış. Haydi demiş, arkadaşlar seni çağırıyorlar. Bu akşam toplantımız var diyormuş kapıyı çalan kimse. Bu evin kedisi de onlara hayır ben gidemem diyormuş. Karşı taraflar niye diye sorunca da niye olacak? Efendi hacca gitti, hanımını da evvela Allah'a sonra da bana emanet etti. Onu nasıl yalnız bırakırım? Emanete nasıl hıyanet ederim? Demiş. Kapıyı çalan demiş ki o halde demiş hanımı da alalım beraber toplanacağımız yere götürelim demiş. Bu sefer evin kedisi tamam demiş böyle olursa olur demiş. Kadın da bu konuşmayı işitiyor. Sararmış efendim hareketsiz bir halde yatağında yatarken kendi kedisiyle bir başka kedi odaya girmişler. Biri yatağın baş ucundan öteki de ayak ucundan tutmuş kadını yatağın içinde bir takım yollardan geçirerek bir yere götürmüşler. Tabii kadının korkudan hem dili tutulmuş hem vücudu tutulmuş yatağında hiç kıpırdamadan kalmış. Sevgili dinleyiciler orada o gece birkaç yüz kedi toplanmışlar. Birçokları sahiplerinden şikayet etmişler. Kendilerine eziyet edenlere, efendim sıkıntı verenlere ceza tertibini istemişler. Neyse birçok konuşmalardan sonra kedilerine iyi bakmayan, efendim eziyet eden kedi sahiplerine cezalar tertip edilmiş. Toplantı sona ermiş. Kadını tekrar yatağının içinde eve getirmişler. Bu hal kocası hacdan gelinceye kadar efendim kadının başından birkaç defa daha geçmiş. Nihayet kocası hacdan dönmüş. Birkaç gün geçince kadın olup bitenleri kocasına anlatmış. Kocası akşam kediyi çağırmış. Demiş Allah senden razı olsun demiş. Fakat biz senden korkuyoruz demiş. Eğer demiş bize bir fenalık yapman ihtimali varsa ayrılalım demiş. Şimdi kedi bu sözleri işitti ya o gece adamın rüyasına girmiş ona demiş ki madem ki sen hanımını bana emanet ettin ben de demiş vazifemi yaptım. Eğer demiş bundan sonra benden bir fenalık gelmesinden korkuyorsanız beni istemiyorsanız ayrılırız ama benden size bir fenalık gelmez böyle bir ihtimal yok demiş. Neyse adam bu rüyayı gördü ya gece müsterih olmuş keyfiyeti hanımına da anlatmış. Efendim bu karı kocanın ayrılmamışlar tabii kediden. Kedilerine böyle evlat gibi bakan bu karı kocanın bir sene sonra bir çocukları dünyaya gelmiş. Evet adamın hacda yaptığı dualar, kadının da gıyapta yaptığı dualar kabul olmuş. Çocuğun doğduğu akşam kedi tekrar adamın rüyasına girmiş. Demiş ki bugün demiş bir çocuğunuz dünyaya geldi. Allah demiş hayırlı mübarek etsin. Uzun ömürlü eylesin. Analı babalı eylesin demiş. Ama demiş siz demiş onu benden çok seversiniz demiş. Bu gayet tabii. Bunun için de beni unutmanız, hırpalamanız, aç bırakmanız ihtimali vardır. Ben demiş kendim hırpalanmamak için, sefaleti düşmemek için, size de bir fenalık yapmaya mecbur kalmamak için yarından itibaren evinizden gidiyorum. Allah'a ısmarladık hakkınızı helal edin demiş. Ertesi sabah karı koca uyandıkları zaman kediyi evlerinde bulamamışlar. Onun sözünde durarak gittiğini anlamış, müsterih olmuşlar.
Yara yolladım hediye, yara yolladım hediye. Ah babamız üftadiriye dilelele, yargadan ağlayım şanlı, kız kölen olayım vanlı. Ah babamız üftadiriye dilelele, yargadan ağlayım şanlı, kız kölen olayım vanlı. (Gülüyor) mail oldum edasına, mail oldum edasına. Çok yalvardım anasına, dilelele, yargadan alayım şanlı, kız kölen olayım vallı. Çok yalvardım anasına, dilelele, yargadan alayım şanlı, kız kölen olayım vallı. Müşavreyi dünden kurmuş, müşavreyi dünden kurmuş. Sevdiğimi babam duymuş, dilelele, yargadan alayım şanlı, kız kölen olayım vallı. Sevdiğimi babam duymuş, dilelele, yargadan alayım şanlı, kız kölen olayım.
Sevgili dinleyiciler, sizlerle hep beraber 100 yıl öncesine gidiyoruz. 24 Mayıs 1901 sabahının erken saatlerinde efendim bir zaman. İstanbul semalarında yavaş yavaş tan yerinin ağarmak üzere olduğu bir zaman. İstanbul limanı birazdan efendim yoğun bir sisin altında kalacak. Bir yandan çöküyor, gözden kaybolmuş gibi. Haluç henüz uyuyor. Bu saatlerde martıların efendim tiz çığlıklarından başka ses duyulmaz. Bir de arada bir efendim eski bir istimli geminin yankılanan düdük sesleri. Evet, böyle romanlara layık bir girişle girdik. İşte bu sabah her sabah olduğu gibi Galata Köprüsü erkenden açılarak büyük gemilere yol verdi sevgili dinleyiciler. Dış limandan Haliç'e girmek isteyenler, bir de Haliç'ten dışarı çıkacak olanlar sıraları gelince köprünün ortasında açılan bölüme doğru dümen kırarlar ve ağır yolla ilerlerlerdi. Küçük teknelerin, efendim ahşap çektirilerin, koca karınlı mavnaların ise sabaha beklemek gibi bir dertleri yoktu. Çatanalar bile bacalarını geriye kırdıkları gibi kimseden yol istemeden ama kimsenin de yolunu kesmeden günün her saatinde köprünün altındaki gözlerden rahatça Haliç'e girip çıkabilirlerdi. Köprünün altındaki tepesinde yeşil kandil yalan göz kendilerine her zaman açıktı bu çatanaların. Kırmızı kandil yanan göz ise karşıdan gelen tekneler içindi. O tarafa gidemezlerdi. Ama büyükçe gemiler geçiş yapabilmek için ille sabahın bu erken saatlerini beklemek zorundalardı ki köprü açılsın da oradan geçsin. O yıllarda bir şirket-i hayriye vapurunun, o zaman Boğaz içinde efendim Seyri Sefa'in bu şirket-i hayriye isminde bir şirkete verilmiş bir imtiyazdı. Bunların vapurları vardı. Bunlar İstanbul'dan Boğaz'a yolcu taşırlardı. İşte o yıllarda bir şirket-i hayriye vapurunun Galata Köprüsü'nün iskelelerinden birinde yangın nöbeti tutması mecburiyeti getirilmişti. Eğer Boğaz köylerinin birinde, o zaman Boğaz semtleri her biri birer köy idi, bunların birinde yangın çıkarsa tulumbacıları o köye yetiştirebilmek için istim üstünde sabaha dek hareket hazır beklerlerdi bu şirket hariye vapurlarından biri. Ama yandan çarklı, islimli bir gemiyle Boğaz'ın uzak köylerine ne zaman gidilir, ne kadar zamanda gidilir, gidilince evleriyle, köşkleriyle, camisiyle tüm mahalleyi sarmış olan yangın nasıl söndürülür, orası Allah'a kalmış bir işti. Evet, yangın nöbetini o yıllarda İskoçya tezgahlarında inşa ettirilmiş, sırasıyla iki vapurdan birisi tutardı sevgili dinleyiciler. Ya 41 baca numaralı metanet ya da kardeşi 42 numaralı resanet. İkisi de birbirinin tıpatıp eşiydi. Gerçekten güzel ve zarif gemilerdi. Güverteleri açık, tekneleri o yılların modası olarak baştan sona siyaha boyalı. İkişer direkli, çok sevilen yolcu vapuruydular. İki yanlarında dönen kocaman çarkları, semaver borusunu andıran, ağzı hafifçe dışarıya dönük upuzun bacaları vardı. Metanet, adı üstünde, ismi üstünde dayanıklılık, sağlamlık manasına geliyordu. Resanetin de manası aynıydı. Her ikisi de sağlamlık, dayanıklılık, muhkemlik demek oluyordu. Hem imal edildikleri, inşa edildikleri yer aynı, hem numaraları peş peşe, hem şekilleri birbirinin aynı, isimleri de birbirine benzer, manaları da aynıydı bu iki geminin. O sabah dış limandan Haliç'e giren bir gemi, herhalde hatalı bir manevra neticesi olacak, yangın nöbeti tutmakta olan 42 numaralı resanete hafifçe çarparak gövdesine yaslanıvermişti. Aslında kaza az hasarla atlatılacakken, hazır olması için locasından dışarıya biraz sarkıttığı çapası resanetin gövdesine saplanınca büyükçe bir hasara yol açtı. Açılan rahneden içeri sular doldu ve bu suların tesiriyle resanet önce tehlikeli biçimde yana yattı, sonra da olduğu yerde yavaş yavaş sulara gömülerek gözden kayboluverdi. Kaza bu. Bir de bakarsınız akla gelmeyen şey başa gelivermiş. Böyle bir kaza o zamana dek ne görülmüş ne de duyulmuştu. Koca vapur durup dururken kaşla göz arasında sulara gömülerek elden çıkıvermişti. Kaldı ki battığı yerin derinliği de en azından 30-40 metre vardı ki dibi de koyu bir balçıkla örtülüydü. Evet, Sultan Hamit bu zarif, bu güzel geminin batmasına çok üzüldü sevgili dinleyiciler. Ve Bahriye Nezaretine, yani o zamanki Deniz Kuvvetleri Komandanlığına vapurun hemen çıkartılmasını emretti. O zamanlar elde bu zor işin altından kalkabilmek için ne kafi malzeme vardı, ne de bu işleri bilip muvaffak olabilecek personel. Padişah emri. Yine de kollar sıvandı. Haliç'teki eski ahşap yüzer havuz, resanetin battığı yerin üstüne getirilip köprüye sıkı sıkıya bağlandı. Sonra da dalgıçlar dibe dalarak çıkarma çalışmalarına giriştiler. Günlerce uğraştılar, didindiler, batan vapuru yüzer havuzun altında askıya almayı başardılar. Sonra da getirip Kasımpaşa tersanesinin büyük havuzuna soktular. Ne var ki zaten mukavemet gücü kalmamış olan eski ahşap yüzer havuzun iyice dağılarak elden çıkmasına seyirci kaldılar. Resanetin her tarafı çamur içindeydi sevgili dinleyiciler. Baştan sona elden geçirilip önce yarasının kapatılması, sonra da bir güzel baştan sona temizlenip yenilenmesi lazımdı. Tabii bu arada kazanının da makinesinin de çalışır hale getirilmesi koşuldu. Tersane mühendisleri, işçileri el ele verdiler. Gece demediler, gündüz demediler. Haftalarca uğraşarak resaneti önce yüzebilecek, sonra da binilebilecek vaziyete getirdiler. Sonunda sabırlı bir çalışmayla vapuru yeniden filoya kazandırmış oldular. Gündüzleri yine boğaz iskeleleri arasında yolcu taşıyacak, geceleri de eskisi gibi köprü iskelelerinden birine bağlanarak yangın nöbeti tutacaktı. Evet, ne var ki sevgili dinleyiciler, ortaya yeni bir mesele çıkmıştı. Adı resanet, sağlamlık, dayanıklılık manasına gelen bir gemi nasıl oldu da çürük bir gemi gibi hem de göz açıp kapayıncaya dek batıverdi, inanılacak şey değildi. Birileri çıkar da bu ne biçim resanet, bu ne biçim sağlamlık, bu nasıl dayanıklılık derse ne cevap verilecekti? Hem bundan sonra kaç kişi suların 40 metre derinliklerinden heyamolayla çıkartılmış bir vapura korkmadan gönül rahatlığıyla binebilecekti? Ya yine bir kaza geçirir de bir daha sulara gömülürse? Böyle düşünmez miydi binenler? İşte şirket hayriyenin ileri gelenleri de kafa kafaya verip düşündüler. Taşındılar, bu meseleyi bir çare bulmaya çalıştılar. Sonunda da buldular. Vapurun adını değiştireceklerdi. Evet, en kolayı, en doğrusu resanet olan adını münasip bir atla değiştirmekti. Sonunda bu kazazede vapura bir at bulmakta da gecikmediler. Vapura eseri merhamet dediler. Yani merhamet eseri. Yani merhamet gösterdik de sulardan çıkardık gibi. Uzunca bir aradan sonra sevgili dinleyiciler, yeniden sefere konan talihsiz vapur bir müddet daha yolcu taşıyarak, yük taşıyarak Boğaz halkına, İstanbul halkına hizmet etti. Birinci Cihan Harbi patlak verdiği zaman ordunun emrine verilen şirketi hayriye vapurlarının arasında bu eseri merhamet de vardı. Bu vapurlar artık yolcu değil, cepheye asker, silah ve mühimmat sevk edeceklerdi. Eseri merhamete ise Zonguldak'tan İstanbul'a kömür nakletmek görevi vermişlerdi. Evet, talihsiz vapur aylarca hiç aksatmadan İstanbul'a ve donanmanın harp gemilerine kömür taşıdı durdu sevgili dinleyiciler. 1916 yılının 24 Nisan günüydü. Mehmet Hurşit Kaptan eseri merhametle akşamüstü Karadeniz'e çıkmış, sert havaya rağmen dikili kaya mevkiini 5 mil kadar da geride bırakmıştı. Zonguldak rotasında seyrini sürdürüyordu ki bir denizaltıyla karşılaştı. Bu Rus donanmasının Tijulen adı denizaltısıydı. Derken vapur müthiş bir infilakla sarsılıverdi. Besbelli torpillenmişlerdi. Mehmet Hurşit Kaptan makineye tam yol vererek denizaltının önünden kaçmak istediyse de Akçakoca burnu önlerinde bu kez de üzerine top atışı başlatıldığını gördü. Bu arada vapur üst üste birkaç mermi isabeti birden aldı. Denizaltı da hızla üzerlerine doğru yaklaşmaktaydı. İşte onun için mürettebat aceleyle vapuru terk ederek karaya sığındı. Denizaltı ise aralıksız olarak ateşe devam ederek vapurda büyük hasarlar meydana getirmekteydi. Sol taraftaki yan kamerada yangın çıkmıştı. Salonun camları baştan sona tuzla buz olmuştu. Bacasının istim borusu kopmuş, kaptan köşküyle dümen dolabı yanmaya başlamıştı. En tehlikelisi ise su kesiminde 3 mermi deliğinin birden açılmış olmasıydı. Denizaltı vapurun su aldığını görünce avını kaderine terk ederek çekilip gitti. Onun uzaklaşması üzerine birkaç gemici hemen yan yatmış vapura koştular. Önce kova kova suyla yangını daha fazla büyümeden söndürdüler. Sonra da vapuru batmaktan kurtarmak için insanüstü bir gayretle suya yakın mermi deliklerini tıkamaya koyuldular. Birkaç gün sonra şirketin gönderdiği 33 baca numaralı Nusret vapurundan çıkan 33 kişilik bir tamir ekibi ve dalgıç 23 gün gayret etti ve bu gayretler boşa gitmedi. Nusret kolu kanadı kırılmış eseri merhameti Zonguldak'a çekti. Sonra zavallı vapur bir romörkör kiralanarak İstanbul'a Hasköy fabrikasına çektirildi. Çok ağır hasar görmesine rağmen onu yine de iyi kötü tamir ettirip yeniden Bahri Siyah'a, Karadeniz'e çıkarttılar. Evet, o yılın 28 Haziran günü eseri merhamet bu sefer de Sakarya'nın denize döküldüğü yerin açıklarında henüz batmamış olan bir uçağın enkazı ile karşılaştı sevgili dinleyiciler. Vapurun o günkü süvarisi İbrahim Kaptan enkazın üzerine çıkıp perişan halde yanından efendim bir gemi geçmesini bekleyen iki Alman havacısını alarak onların canlarını, hayatlarını kurtardı. Aradan bir müddet daha geçti ama eseri merhamet artık çok yıpranmış haldeydi. Şirket 24 yıllık bu vapuru yeni baştan tamir ederek filoya kazandırmayı göze alamadığı için kadro harici bırakmak zorunda kaldı. Böylece 1892 yılında İskoçya'da Glasgow'daki Napier, Shanks and Bell tezgahlarında itinayla inşa edilmiş olan bir zamanların bu zarif, bu güzel yolcu vapuru sonunda terk edilmiş oldu. Teknesi 230 gros tonluktu. Efendim, rovan yapımı 80 beygir gücünde iki silindirli buhar makinesinin çevirdiği çarklarıyla saatte 10 mil kadar yol yapabilecek şekilde inşa edilmişti. Peki ya kardeşi 41 baca numaralı Metanet? Onun da akıbeti Resanet'ten pek farklı olmadı sevgili dinleyiciler. 1916 yılının Eylül'ünde Karadeniz Ereğlisi önlerinde bir başka Rus denizaltısı Tahtel Bahiri tarafından batırıldı. O da 23 yaşında bir tekneydi. Şirket Hayriye daha sonraki yıllarda daha güzel, daha zarif, daha hızlı vapurlar da inşa ettirip sefere koydu. Ama Boğaz halkı bu birbirinin eşi iki vapuru Resanet ve Metanet vapurunu uzun yıllar boyunca hiç ama hiç unutmadı. Hatta o günlerde doğan çocuklara Resanet ve Metanet isminin verildiği dahi oldu.
Başım var hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. İçi dolu çamaşır. İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim.
Evet sevgili dinleyiciler, sayılı dakikaların sonuna geldik ve bu haftada Çınaraltı bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni konularda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.